Ayrım 44. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 625. Sine-i milletten sine-i illete hücum. Püsküllüsü bu belanın sineye çekilir hali kalmadı. Gerçi halkın değil 12 Eylül bando mızıkasıyla davet edilmişti. Ama istiskali geçtik, yuh çeksen de teneke çalsan da oralı olmuyor. Cumhuriyet cumhuriyet olalı böyle vurdum duymaz yönetim görülmemiştir. Ne biçim devlet kuşuysa bu, başımızın etini yemeye Allah tarafından memur edilmiş sayıyor kendini. Belki de bu icazeti Junior Allah'tan, ABD'den geliyor. Öyle, öyle olacak. Tükürük bezlerimiz Terkos Gölü'ne döndü, tükendi salgısı. Anlamıyorum niye yontucularımız heykelini yapmazlar. Çünkü yüzünü yapındırmaya gerek olmadığından tasviri hem ucuza hem kolaya çıkacak. Oyunu %20'ye indiriyorsun, o hala %60 goy goyundan dem vuruyor. O goy goyla Çankaya'ya çanak anten kesiliyor. Oradan millete salağı veriyor, keyfine geldi mi de Bush'la alolaşıyor. Meclisteki az biraz çoğunluğu 200 milyon kaymenin tasasında. Hırslarınca istifade edemeyenlerden istifade edenler tek tük çıkıyorsa da onlar da işkil üzre açıkta dingil diyorlar. Gerçi o minimissimus çoğunluğa hacet yok ha. Nasıl olsa işler mecliste onaylanmayan kakakalarla, kanun kuvvetinde kararnamelerle yürütülüyor. Bakanlar kurulu ama daha kararlı. Onlar boş kararname, yani cart kaba kağıtlarına peşin attıkları imzalarla umur devlete bakıyorlar. Kurulun başında da bir baş var ki çok pişmiş bir politikacı ama o kadar olur. Evin önünden bizim öyle kamyonlu, asrileşmiş seyyar satıcılar geçiyor. Hoparlörle mahallenin kulak tozunu teş gibi domates diye silkeliyor hani. Aynen öyle konuşuyor işte. TRT'nin de ondan kalır yanı yok ha. Yönetimin borazanı filan değil, haza zurnası. Onun için diyorum ya, zurnanın zırt dediği yere geldik. Kükrüyorlar er meydanlarında, halkımızdan gizlimiz saklımız yok, her şeyimiz açık açık konuşuyoruz diye. Allah için doğru, baksanıza trilyonluk kamu açıklarına, bütçe açıklarına, ödeme açıklarına, açıklar livası hepsi. Baksanıza fakir fıkaraya, kıçbaşı açık, gözleri de açıklarda ufukları gözlüyorlar, parlak geleceklerimizi temaşa ediyorlar. Ondan öyle göz bebekleri donuk ve kalkınmacı kaldıracımız enflasyon %60'lık. İşsizlik mi dedin? Ayol, o yorgun Ahmet'i Mehmet'i dinlendirmek için 7 senelik tatil. Yatırımlar sıfıra mı inmiş? Ne münasebet. Üreticiyi 2.80 yere yatırdılar ha. Dövizimiz kasalardan taşıyor. Döviziyle kasım kasım dolaşıyorlarsa bir bildikleri var. O dövizleri ve kendilerini dış borçları ödemeye vakfetmişler. Böyle olur efendim, düğünü umumiye maliyesi, bütün bunlar bir yana Amerikalılardan gelen emirler üzere başlattıkları o mübarek yöntemi, para ekonomisini giderek bir para psikoloji disiplini haline getirdiler. Az şey mi bu? Yine Amerikan patentli ikinci kurtuluş çaresi, piyasa ekonomisini fi tarihinde Mısır çarşısında dükkanları dolaşıp esnaflara pazar ola diyerek gündeliği doğrultan koca kafalı pazar ola Hasan Bey ekonomisine tebdil ettiler. Elleri dert görmesin. Özelleştirme politikası da o temsil yeter ki kadın erkek çocuk, ünsa ve ablacı vakıflarına vakfet kendini. Allah ne verdiyse özelleştirmekte serbestsin. Başarısı böylesine tescil edilmiş bir iktidar karşısında kaldırılma arifesindeki hilafet gibi bir muhalefet ne yapsındı ki? Meşruiyetini kabul etmezlikten geldikleri anan yahşi baban yahşi yasaları çerçevesinde meşruiyet dışına düşmeme kaygısıyla hikmeti devlet göstererek yıllardır hıkpık ettiler. Ne zaman tükürerek konuşsalar üst dudaklarına kondurulmuş 12 Eylül pala bıyığı ıslanıyordu. Sakalları da yoktu, matruştular, lafları dinlensin. Ama gün geldi, millet ileri geri ve de ileri gerici konuşmaya başladı. Baktılar papuç bağlı, kısa yoldan iktidar da tatlı sineyi millete kucak açmaya yeltendiler. Zonguldak'ta madenciler aşağı yukarı bir aydır kömür karası ellerini yumruk edip yukarı kaldıra, sendikalar Ermeni gelini gibi kırıtan Şevket Yılmaz'ı önüne katıp genel greve doğru yürüye dursun. Deve kuşu SHP ile yarı yol DYP konuyu hala tezekkür ediyor. Yalnız mırıl mırıllarından anlaşıldığı kadarınca sine-i millet ameliyatını olduğu gibi erken seçim ameline bağlıyorlar. Gerçi ortada bir toplumsal muhalefet lafı dolaşıyor. Ama bu toplumsalın ne derece toplumsal olarak düşünüldüğü belli değil. Yani Erdal İnönü'nün Kemal sırtında Demosthenes belagatıyla ve Demirel'in fötür şapkası ve tombul çaçaronluğuyla meydanlarda boy gösterip akıllı uslu kalabalıklara diskur çekmesi bu işe yetecek mi? Yoksa toplumsal muhalefetin 12 Eylül nizamını toptan değiştirici bir yoğunluğa ulaşması için bütün kapılar zorlanacak mı? Kitle eylemlerinin yasallık çizgisi nasıl ölçülüp biçilecek? Çünkü dava sade bir iktidar değişikliği değil, aynı zamanda bir rejim değişikliği. Öyleyse kitlelerin sırf iktidar değişikliği için oyunu toparlamaya bakmakla kalmayıp, alın yazısını kendi eline alması için bizzat eyleme, bizzat politikaya katılmasını sağlamak gerek. Özellikle Erdal İnönü'nün babadan kalma katılımcı mazbut tutumunu terk edip tam anlamda toplumun bütün kesimlerini içine alan katılımcı bir politikaya baş koyması şart. Demirel'in ise eski bir başbakan kimliğinden halk liderliğine soyunması ne çapta mümkün? Kitlelerde görülen bütün bıçak kemiğe dayanmışlık halletine karşın oldum bittim edginleştirilmiş, üstelik 12 Eylül çarkından geçirilmiş yurttaşımızın toplumsal öfkesinin önüne dikilecek ince eller, sık dokur setler bu toplumsal muhalefetin hızını kesebilir. Bütün bu hesaplar tabii Körfez krizinin savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı. Dolu dizgin sürükleniyoruz bir kıyamete doğru. Kıyışlı koptuğunda oluşması istenen toplumsal muhalefet ne yapacak? Kurban bayramı gelmiş gibi bayramın kutlu olsunla mı yetinecek? Günün geçer akçe soruları Amerikalılar için ölmeye değer mi? Veya Araplar için ölmeye değer mi merkezinde? Oysa sorulacak soru yaşamımızı yaşanmaz kılan Turgut Özal için ölmeye değer mi olmalı? Ocak 1991. Casus belli. Harp sebebini, ki casus belli harp sebebi demektir, bu harbin sebebini anlayamadık bir türlü. İster Latince, ister Türkçe, ister Alafranga, ister Alaturka. Anlayamadık efendim. Gerek CNN uzmanları, gerekse yeni yetme Erkilet ve Sabis Kurmay akıl daneleriniz bize bu el sebebe bir el cevap veremediler hala. Anlayamadık bu harbin sebebine. Hani 2. Dünya Harbi'nde bir akşamüstü Mevhibe Hanım'ın akrabası, o şirin gazeteci arkadaşımız Şinasi Nahit Berker'in naklettiği üzere Çankaya'da köşkte bir sofradayız, uzun. Masanın başında İsmet Paşa oturuyor. Sağında Kurmay Başkanı, solunda Saraçoğlu Başbakan. Onun yanında Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu, berisinde de Hariciye Umumi Katibi Feridun Cemal Erkin. İkisi de Von Papen'den açık araba, yani spor araba almışlar ve Ankara'da gezmişlerdir o arabalarla, o ara oturuyor. Sofra bu hizayla aşağı doğru uzanıyor. Öbür ucunda Mevhibe Hanım, yanında da Ömer ve Erdal İnönü, yamaçlarında da o zaman askeri tıbbiyede okuyan 12 arması ile Şinasi. İsmet Paşa'nın yanı sıra oturan zatlar, büyüklerimiz, lafı biri alıp biri veriyor, çok patriot olmayan bazı füzeler. Hep onu düşünüyorum. Patriot hayati kim bilir nasıl içerliyordur bu işe diye. Bastırıyorlar. Paşam, Almanlar Kafkaslara sarktılar. Komünistler yıkıldı, yarıldı. Ne zaman biz de saldıracağız? Komünizmin yumuşak bağrından yukarı. Soydaşlarımızı, dindaşlarımızı kurtaracağız demecine demeç verip duruyor. İsmet Paşa da taraka halindeki bu çıkışlara hiç sektirmeden sağ kulağını tutarak ''Ağlamadım, ağlamadım'' karşılığıyla yetiniyor. Tam o sırada Ömer İnönü'nün yanında oturan Şinasi Ömer'e ''Ya Ömer, garsona bir vodka daha söyleyelim'' dediğinde fısıltıyla masanın, ki en az 20 metre boyu var, ''Paşa Şinasi, iki oldu vodkalar, yeter artık'' diye sesleniyor. Anlamadık. Biz de bu casus belliyi. CNN'i dinleyenler zaten kafa sersemi oldu. Onun da başındaki Ted Turner'ın metresi menşur aktris Jane Fonda, ki İsrail yanlısı eski bir solcudur Çandarlı ailesinden, bize bu harpte aerobik yapmamızı salık veriyor. Korkuyorum üstelik, sumultane çevirmen o Musevi yüzünden zaten bozuk Türkçemiz büsbütün bozulacak ve korkarım biz harbe girsek de girmesek de o CNN hırtosunu dinleye dinleye epey zayiat mayiat vereceğiz kafayı üşüterek. Ama Puştun tele arkadaşı Turguş'un telaffuzuyla bu golf krizi yine de bir meçhul olarak inim inim inletiyor bizi. Adana'daki sirenler falan değil, ne de tepemize istemeye istemeye düşecek skutlar. Bizi asıl korkutan bu meçhul, niye harbe gireceğiz sorusu belimizi büken işte. Ne zoruna, Bu canavar, bu saydam olmayan Saddam ne istemişti? Amerika'nın desteğiyle açtığı Acemistan Harbi'nde uğradığı zararlara karşılık 1 milyon dolarla, petrol fiyatlarının yükseltilmesiyle 33 dolar paha istemişti. Amerik'in açtığı bu harp günde kara savaşı açılmadan daha 500 milyon dolar mesarif gösteriyor ve de petrol fiyatları 50 dolara fırladı fırlayacak. O ilk günkü Bağdat bombardımanı iyimserliğinin düşmesi sonucunda Adana'ya intihar eden patriot füzesi gibi. O halde neydi bu harbin sebebi? Saydam devletler guguğunu çiğnemiş. İşte Nikaragua, işte Küba, işte Falkland, işte Panama. Çok demokratik feodal kobraların tahtlarına iadesiyle demokrasiyi korumak için. Suudi CNN'deki kliple agelli. Ben demiyorum böyle, onlar diyor, çıngıraklar için. Çorbaçev'in yağcılara yağ yakarak Marx'ı marka bağlamasıyla, meydanı liberalizme sözde libretto yazmasıyla bıraktığı bu kıran kırana üleş. Deş, öldür. Piyasa ekonomisi karşısında baskın basanındır. Amerikanizm bu laf olalığı bir harp sebebi görmüş olabilir. Ama bu hesap Vietnam sendromu yüzde Arap pazarından dönecek ve süpermarket Amerikası'nın ölüm pazarlığı içinde tüketim ekonomisinin kendi insanını tüketimine karşı hafızasını nisyan ile değil isyan ile donatacaktır. Bu belki bir Amerikan bezi ama Turguş'un hesabı ne? İsrail ve Mısır'la Mason üçgenliği, Kürdistan'da Şah Pehlevi Kürdistan'ı, ortak pazarla atla ata terse binme. Ne hesap be, ne bu davet, zehirgaz maskesi olmaksızın bu maskeli baloyu tontonun totosu. Anlamadık mı? Anlayamıyoruz nedir bu harp sebebi? Anlayamadık, anlayamıyoruz nedir bu casus belli? Anlayamıyoruz, anlayamayacağız da. Tarihimizin korkunç bir soru işareti olarak Şah Safavi ile Yavuz'un harbi gibi. Anlamadık, anlamıyoruz, anlayamayacağız. Yine de anlaşılan bir şey var bu casus belli de, casus belli. 13 Ocak 1991 İleri Ciddiniz. Bu çorba şef ileri ciddiydi. Otobüste biletçi ileri ciddiniz, ileri ciddiniz diye bağırırken 3 tane veledi zina matrağa başlamışlar. İleri ciddiniz, ileri ciddiniz diye. Laz biletçi biraz sabrettikten sonra siz de fazla ileri ciddiniz demiş. Çorba şefin hali de bu. Bunca dökülen kan 1905'ten beri koskoca kıtanın çektiği çileler bir palavrayla sil baştan edilmez. Selbest selbest piyasa dersin ama ekonomik çıkışı nedir bunun? Fabrikaları satışa çıkar, kolhozları satışa çıkar. Kim alacak bunları? Elinde para olan tek kalem baylar ile kılıç baylar. Ya da dışarıdan sermayedarlar Sovyet yatırımlarını devralacaklar. Aslında bütün operasyonun bürokratları tasfiye etmek için yapıldığı söyleniyor. Onları sermayedar yapmak için değil. Bir rivayete göre bu bir danışıklı dövüştü. Dışarıdan yardımı garantilemek için oynanan bir oyundu. Ama Bush ne üzülmüş Sovyet Rusya'daki darbeye. Hiçbir şey için olmasa bile Bush'u üzmek için darbe yapılır. Bir de bu darbeden keyfim nabi yağcılar gibi yağcıların hangi yönden yağ yakacaklarını izlemekti. Uşağın hangi ilçesindenlerse çok uşaklı bu arkadaşlar kuşaklarını Sovyetlerdeki iktidara göre ayarladıklarından her değişimde ne halt edeceklerini bilemiyorlar. Oysa Sovyet Rusya'nın serbest piyasaya, kapitalist düzene kalbolması Türkiye için bir felakettir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ta 17. yüzyılda zaafa düşmesinden beri izlediği siyaset, Cumhuriyet'te de kovalanmak üzere bir denge siyasetidir. Bu denge imparatorluk çözülünceye dek düveli muazzama denen kuvvetler arasında yürütülmüştü. Cumhuriyet sonrasında ise emperyalistler ile Sovyetler arasındaki bir terazi kurulmuştu. Bu terazinin bir kefesi ortadan kaybolunca Türkiye'nin dış politikası dolayısıyla kişiliği kendiliğinden kapitalizmin kucağına düşer. Yeni siyaset ancak 3. dünya ülkeleri arasındaki ittifaklarla gerçekleştirilebilir. Bunu yürütmek ise Türkiye'de toptancı bir iktidar değişikliğini gerektirir. Buna bugünkü koşullar içinde gücümüz yoktur. Sovyet Rusya'nın ancak böyle bir darbe ile düzelecek oluşu acıdır. Böyle bir darbenin yarıda kalışı ise daha da acıdır. 26 Eylül 1991 2000'e doğru dergisi yazıları. Türk çocukları, Türk çocukları, başlar aşağı, tabanlar yukarı. Erdallı Süleyman hükümeti yeni bir şefkatiye olarak çocuk mahkemelerinin kapsamını 15'ten 18 yaşına çıkarmış. Yakında oy verme hakkının 20 yaşından 18'e indirilmesi bekleniyor. Böylece oy verme ile suç işleme çağı denkleştirilmiş olacak ve milletçe hangi yaşta rüşte erdiğimizi açık seçik bileceğiz. Yalnız Trabzon Çocuk Mahkemesi Başkanı Kaya Kozlu, çocuk mahkemelerinde sistemin bozuk olduğunu ileri sürüyor. Karşısında cübbeli kişileri gören çocuk korkuya kapılarak mahkemelerde ifade vermiyor diyor. Bu fazla duyarlı yargıcımız bağışlasın bizi, kendisine katılamayacağız. Evde annelerinden babalarından, okulda öğretmenlerden arabalarla sopa yemiş, mahkemeye sevk edilmeden önce de karakolda falakadan geçirilmiş çocukların karşısında cübbeli kişileri görünce dehşete kapılıp sus pus kesileceklerine akıl erdiremedik. Çocuklar olsa olsa onca vur abalıdan sonra kendilerine birdenbire böyle insanca muamele edilmesini yadırgamışlardır. Bunun altında bir çapanoğlu yattığını düşünerek susa durmuşlardır. Milli Eğitim Bakanı Köksal Top'tan Antakya yakınlarında bulunan ve yakın geçmişe kadar fuhuş yuvası olarak bilinen Soğukoluk mevkiindeki evlerin zihinsel özürlü çocuklar için okul haline getirileceğini açıkladı. Bakanın belirttiği üzere sayıları 3 milyondan fazla olup sadece 24 binine hizmet götürebildiğimiz bu çocuklar için ne yapsak azdır tabii. Ne var ki bu muazzam özürlü sorunu için çare olarak bula bula soğuk oluğu bulmak kabahatinden büyük bir özür olsa gerektir. Öte yandan evlerinden kaçan ya da sokağa terk edilen 7-18 yaş grubundaki çocuklara sahip çıkmak, bakım ve rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla açılan Yel Değirmeni Çocuk Misafirhanesi, çocukların çoğunun uyuşturucu bağımlısı olmaları nedeniyle çocuk esirgeme kurumundan alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Dayağın cennetten çıkma olduğuna hala inanan aklı evvel kamuoyumuz, bu mızır çocukların çocuk esirgeme misafirhanesinde değil, bir öğün yemek, üç öğün sopa rejimiyle emniyette misafir edilmelerini ola ki alkışlayacaktır. Şefkat hükümeti bütün vaatlerine karşın Türkiye'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne koyduğu çekinceleri kaldırmıyor. Adalet Komisyonu daha önce onaylanmış sözleşmeyi, ANAP'ın izinden giderek 3 çekinceyle TBMM'ye sevkini karar altına aldı. Çekince konanlar 17-29-30. maddeler. 30. madde şu: soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleriyle birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Hükümetin ve komisyonun bu maddeye çekince koymasının gerekçesi, maddenin mevcut mevzuatla çelişmesi. Lozan Anlaşması'nda Türkiye'de azınlık olarak sadece gayrimüslimler gösterilmiş, Kürtler ile Araplar azınlıktan sayılamazlarmış. Oysa bu maddeyi imzalamakla maddenin içerdiği hakları Kürt çocuklarına da tanıma zorunluluğu doğarmış. Ne şefkat, ne mene yüce gönüllülük. Ama ben bu hükümetten umudumu toptan kesmiş değilim. Er geç kuracaklar vaat ettikleri Kürt Enstitüsü'nü güzellik enstitüsü olarak. ABD İnsan Hakları İzleme Komitesi Helsinki Watch tarafından açıklanan olağan bir şey Türkiye'de çocuklara işkence başlıklı yeni rapora göre Türkiye'de 12 ile 17 yaşlar arası hatta daha küçükler polis tarafından gözaltına alındıklarında işkence görüyorlar. Komite Başkanı Yaber, Türkiye'de değil işkence yapıldığının, nerede yapıldığının dahi herkesçe bilindiğini ve İstanbul Gayrettepe'de hangi kattaki hangi odada yapıldığını bile söyleyeceklerini belirtti. Aynı hatun Ankara'ya gidip büyüklerimizle de konuştu. Elindeki bilgileri onlara da sunmuştur elbet. Hayırlısı. Ama galiba elbet bir bildikleri vardır deyip o liderlerimizi örnek alarak yurdumuzda hiç çocuk yapmamak en iyisi. Vara vara demek kolay da nereye? 16 Şubat 1992. 44. ayrımın sonu. Sayfa 639.